Ayrım 45.
Sayfa numarası 421. Türkiye 430 sayılı Tevhid-i Tetrizat Yasası kurallarının saklı olduğunu belirtmiştir. 760. 4. Protokol. Bu protokol 16 Eylül 1963'te Strasbourg'da imzalanmış ve 2 Mayıs 1968'de yürürlüğe girmiştir. Bu protokolün onaylanması 23 Ekim 1994 gün ve 3975 sayılı yasa ile uygun bulunmuş ve onaylanması 9-6-1994 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılmıştır. Bu protokolde aşağıdaki haklar yer almıştır. Sözleşmeden doğan bir yükümlülük için kişi özgürlüğünü kısıtlama yasağı. Protokol 1. Serbestçe dolaşma ve konutunu seçme hakkı. Protokol 2. Anayasa 23. Vatandaşların sınır dışı edilmesi ve ülkeye girmelerinin engellenmesi yasağı. Protokol 3, Anayasa 23 Taksim 6, yabancıların topluca sınır dışı edilmeleri yasağı, Protokol 4, Anayasa 16, 761, 6. Protokol. Bu protokol 28 Nisan 1983'te Strasbourg'da imzalanmış ve 1 Mart 1985'te yürürlüğe girmiştir. Bu protokol ile ölüm cezası kaldırılmıştır. Kimse ölüm cezasına mahkum edilemez ve ölüm cezası yerine getirilemez. Türkiye bu protokole katılmamıştır. 762. 7. Protokol. 22 Kasım 1984'te Strasbourg'da imzalanmış ve 1 11 1988'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin de 14 Mart 1985'te imzaladığı bu protokolün 23 2 1994 gün ve 3975 sayılı yasa ile onaylanması uygun bulunmuş ve 9-6-1994 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca onaylanması kararlaştırılmıştır. Bu protokol ile üye devletlerin ülkesinde bulunan yabancılara bazı haklar tanınmakta, yargılama hukukuna ilişkin bazı haklar da protokolde yer almaktadır. Bir ülkede yasal olarak bulunan yabancının keyfi olarak sınır dışı edilmesi yasağı. Protokol 1, Anayasa 16. Bir suçtan hüküm giyen kimsenin üst mahkemeye başvurma hakkı. Protokol 2. Haksız hüküm giyen kişiye tazminat ödenmesi. Protokol 3. Aynı suçtan dolayı yeniden yargılanma yasağı. Protokol 4. Evlilikte eşlere hak eşitliği. Protokol 5. 2. Sözleşmenin özellikleri. 763. Sözleşmeye daha önce de belirtildiği gibi özellikleri olan bir sözleşmedir. Bu özelliklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. 764. Sözleşme bireyi uluslararası hukukta da hak sahibi yapmıştır. Sözleşme şimdiye kadar yapılanlardan farklı olarak uluslararası hukukta yeni gelişmelere yol açan bir sözleşmedir. Sözleşme hukuk tekniği açısından uluslararası bir antlaşmadır. Bu sözleşmeyi imza eden devletler bazı yükümlülükler altına girmişlerdir. Bu sözleşmenin özelliği alışılmışın dışında bireylere bazı haklar tanımış olmasıdır. Sözleşme bireye, haklarını çiğneyen devlete karşı insan hakları komisyonuna başvurabilme yolunu açmıştır. İç hukuk açısından devletin insan haklarını çiğnemesinden dolayı davalı olarak mahkeme önüne çıkarılması, hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu demokratik ülkelerde yadırganan bir durum değildir. Buna karşın insan haklarının çiğnenmesinden dolayı devletin uluslararası yargının önüne çıkarılması, uluslararası adaletin ulusal adalete benzetilmesi ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile sınırlı bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Böylece birey uluslararası hukukta da hak sahibi durumuna gelmiştir. 765. Bireysel başvuru hakkı sözleşmenin bel kemiğidir. Bireysel başvuru hakkı, sözleşme ile getirilen denetim sisteminin en önemli parçasıdır. Bu yolun işleyebilmesi için yakınılan devletin bireysel başvuru konusunda komisyonun yetkisini bir bildirimle tanınmış olması gerekir. Sözleşme, bireysel başvuru yolunu devletin isteğine bırakmıştır. Böyle olmakla birlikte bugüne kadar tüm devletler bireysel başvuru yolunu tanımıştır. Buna karşın ikinci bir denetim yolu olan devlet başvurusunda yakınılan devletin komisyonun yetkisi tanınmasına gerek yoktur. Sözleşmeci devletler bu yetkiye kendiliklerinden sahiptirler. Bireysel başvuru sözleşmeci devletlerin temel hak ve özgürlüklere daha saygılı olmalarını sağlayan hukuksal bir yoldur. Bu yol ile kişi devlete karşı etkin bir biçimde korunabilmektedir. 766. Ortak güvence devlet başvurusu. Sözleşmenin temel özelliklerinden biri de ortak güvence olarak da tanımlanan devlet başvurusu mekanizmasıdır. Sözleşme ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin korunmasından her sözleşmeci devlet tek tek sorumlu tutulmuştur. Her sözleşmeci devlet, diğer sözleşmeci devletlerin sözleşmeye saygılı olup olmadığını denetlemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, yalnız kendi vatandaşlarını veya kendi çıkarlarını koruma amacına yönelik değil, sözleşmenin uygulama alanı içinde bulunan herkesin haklarına ve genel olarak da sözleşmeye saygı gösterilmesi amacına yöneliktir. Böylece sözleşme ile bir Avrupa kamu düzeni oluşturulmaktadır. Bu nedenle sözleşmenin getirdiği güvence sistemi devletlerin öznel haklarına ya da karşılıklılık ilkesine dayanmaz. Bu durum uygulamaya bakıldığında birçok devlet başvuruları ile ilgili komisyon ve divan kararlarında açıkça görülür. Hukuksal durum böyle olmakla birlikte uygulamada devletler ya siyasal bir baskı aracı olarak ya da dolaylı da olsa uyruklarının veya kendilerinin çıkarlarını korumak için bu yola başvurmaktadırlar. Devlet başvuruları siyasal amaçlı başvurulardır. 767. Sözleşmenin sağladığı güvence ikincildir. Sözleşmenin benimsendiği düzende insan haklarının iç hukukça korunması asıldır. Uluslararası koruma ikincil niteliktedir. Bu nedenle bireyin sözleşmenin öngördüğü güvenceden yararlanılabilmesi için iç hukuk yollarını tüketmesi gerekecektir. Sözleşmenin öngördüğü koruma tamamlayıcı bir korumadır. Sözleşme organları, sözleşmeci devletleri, yargı organlarının yasaları doğru uygulayıp uygulamadığını denetleyen kuruluşlar değildir. Sözleşme organlarının devreye girmesi ancak sözleşme ile güvence altına alınmış olan bir hakkın ulusal mahkemeden çıkan bir kararla zedelenmesi durumunda söz konusu olur. Sözleşme organları ulusal temyiz yerinin üstünde ikinci bir temyiz yeri değildir. Bunların görevi sözleşme kurallarının çiğnenip çiğnenmediğini saptamaktır. 768. Sözleşme ile sağlanan haklardan yabancılar da yararlanır. Sözleşmenin bir özelliği de sözleşme kurallarının sözleşmeci devletin yalnız vatandaşlarına değil, yetki alanında bulunan yabancılara da uygulanabilmesidir. Sözleşmenin birinci maddesinde belirtildiği gibi devlet, sözleşmede öngörülen hak ve özgürlükleri kendi yetki alanında bulunan herkese tanımak zorundadır. 768 Taksim A. Sözleşme, yargısal organlara koruyuculuk görevi vermiştir. Sözleşme, güvence altına alınan hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesi ödevini yalnız sözleşmeci devletlere vermekle kalmamış, hak ve özgürlüklere saygıyı sağlamak üzere biri komisyon, diğeri divan olmak üzere iki denetim organı öngörmüştür. Sözleşme, komisyondan çıkan fakat divana gönderilmeyen işleri karara bağlamak ve verilen kararların yerine getirilmesini sağlamak görevini de Avrupa Konseyi'nin bir organı olan Bakanlar Komitesi'ne vermiştir. 769. Sözleşme, temel hakları belirtmekle kalmamış, bazı kısıtlamalar da getirmiştir. Sözleşme, güvence altına aldığı özgürlüklerin demokratik bir toplumda sınırsız olarak kullanılamayacağı ilkesini benimsemiştir. Temel hak ve özgürlükler niteliklerine göre ulusal güvenliğin, ülkenin ekonomik çıkarlarının, kamu sağlığının, genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin ya da kamu düzeninin korunması, suçluluğun önlenmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilecektir. Her hakkı düzenleyen madde aynı zamanda o hakkı getirilebilecek özel kısıtlamaları da belirtmiştir. 769 Taksim A. Sözleşme ayrıca savaş ya da ulusun varlığını tehdit eden diğer olağanüstü durumlarda devletlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden bir kısmını askıya alabilmelerine olanak sağlamıştır. Madde 15. Buna karşın sözleşme hiçbir devlete olağanüstü durumlarda bile kişinin yaşama hakkına saygı gösterme yükümlülüğünden ya da işkence ve kölelik yasağından veya suç ve cezaların hukukiliğinden kurtulma olanağı vermemiştir. Devletler olağanüstü durumlarda bile bu haklara saygı göstermek zorundadırlar. 769 Taksim B. Sözleşme 17. maddesi ile özgürlükleri yok etme özgürlüğünü de yasaklamıştır. Sözleşme ile sağlanan hakların sözleşmenin temelini zedelemek amacıyla kullanılması durumunda bazı haklar devletçe kısıtlanabilecektir. Bu madde bir bakıma sözleşmede yer alan hakların kötüye kullanılmasını önleme amacı gütmektedir. Unutulmaması gereken bir nokta devletin de bu maddeyi kötüye kullanmasının önlenmesidir. Bunun için sözleşmede kısıtlamaların uygulama alanını sınırlayan kurallara da yer verilmektedir. verilmiştir. Sözleşmenin 18. maddesinde kısıtlamaların amacı dışında kullanılamayacağı ve 14. maddesinde de sözleşme kurallarının uygulanmasında ayrım yapılmaması öngörülmüştür. Ayrım yapmama kısıtlamaların uygulanmasını da içermektedir. 3. Sözleşme organları 770. Sözleşmeye göre insan haklarının korunması, İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Divanı ve Bakanlar Komitesi tarafından sağlanmaktadır. Komisyon ile divan, insan haklarını korumak amacı ile sözleşme tarafından kurulmuştur. Bakanlar Komitesi ise Avrupa Konseyi'nin genel karar organıdır. Sözleşme ile Bakanlar Komitesi'ne de insan haklarını koruma ile ilgili bazı görevler verilmiştir. İnsan haklarının korunmasında ilk başvuru yeri olan İnsan Hakları Komisyonu, soruşturma ve inceleme organıdır. Komisyonca esas hakkında hazırlanan raporun, şikayet edilen devlet için uyulması zorunlu karar durumuna gelebilmesi için siyasal bir organ olan ya Bakanlar Komitesi'nce uygun bulunması ya da yargısal bir organ olan divana götürülmesi ve konunun divanca karara bağlanması gerekir. Bakanlar Komitesi, komisyon raporu üzerine aldığı kararların ya da divanca alınan kararların ilgili devletlerce yerine getirilmesini sağlar. 1. İnsan Hakları Komisyonu 771. İnsan Hakları Komisyonu, sözleşme ile getirilmiş olan güvence sisteminin en önemli kuruluşudur. Komisyon denetim sürecini başlatan ilk başvuru yeridir. Gerek divanın, gerek Bakanlar Komitesi'nin güvence mekanizması içinde görev yapabilmesi için, komisyonun ön koşullar açısından başvuruyu kabul etmesi ve esas hakkında raporunu Bakanlar Komitesi'ne vermesi gerekir. İlke olarak komisyonun görevi, başvurular konusunda ilk incelemeyi yapmak, gerektiğinde soruşturma yapmak, taraflar arasında dostça bir çözüm yolu aramak, dostça çözüm yolu ile sorun giderilemediğinde esas hakkında başka bir deyişle sözleşmenin yakınılan devlet tarafından çiğnenip çiğnenmediği konusunda raporunu hazırlayıp Bakanlar Komitesi'ne vermektir. Komisyonun esasa ilişkin olarak devletleri bağlayıcı bir karar verme yetkisi yoktur. Komisyon raporu üzerine devletleri bağlayıcı karar alma yetkisi Bakanlar Komitesi'ne ve divana tanınmıştır. Komisyon, üstlendiği görevlerin niteliği gereği kendine özgü, yargı benzeri bir organdır. Bir tür soruşturma organıdır. Yargısal yöntemlerle çalışan komisyon, bir yandan başvuruların ilk incelemesini yapar, başvurunun kabul edilebilir olup olmadığına karar verir. Komisyon diğer yandan da kabul edilebilir kararı verdiği başvurular için bir sorgu yargıcı titizliği ile olayları saptar. Komisyon, dostça çözüm aşamasında uzlaştırıcı, esas hakkında raporunu verirken de hüküm veren bir yargıç gibi hareket eder. Komisyon, sözleşmeci devletlerin sayısı kadar üyeden oluşur. Üyeler, gösterilen 3 aday arasından Bakanlar Komitesi'nce 6 yıl için seçilir. Üyeler, hükümet temsilcisi olarak değil, kendi adlarına komisyona katılırlar, hükümetten bağımsız olarak görevlerini yaparlar. Komisyon, yılda en az 16 hafta toplanır. Genel olarak komisyonun toplantı dönemleri 2'şer haftalıktır. Komisyon, genel kurul, daire ve komite biçiminde çalışır. Komisyona yapılan başvuruların çok artmış olması, komisyon önünde işlerin yığılmasına neden olmaktadır. 1-1-1990'da uygulamaya başlanmış olan 8. ek protokol ile komisyon çalışmalarına hız kazandırmak, komisyon önünden geçen süreyi kısaltmak için komisyon genel kurulunun yanında en az 7 üyeden oluşan 2 daire ile 3 üyeden oluşan 6 komite kurulmuş ve komisyon yarı devamlı bir duruma getirilmiştir. Komisyonun normal çalışma düzeni genel kurul biçimindedir. Bireysel başvurulardan sözleşmenin uygulanması ve yorumu açısından sorun yaratmayanlar ile komisyon içtihatlarının açık olduğu durumlar dairelerce karara bağlanır. Daireler, devlet başvurularının dışında kendisine verilen bireysel başvuruları komisyonun sahip olduğu tüm yetkileri kullanarak karara bağlar. Daire ve komite kararları komisyon kararı niteliğindedir. Komiteler, bireysel başvurulardan ayrıntılı bir incelemeye gerek göstermeyen, kabul edilebilirlik açısından reddedilebilecek durumda olan başvuruların oy birliğiyle reddine karar verilebilirler. Oy birliğinin sağlanamadığı durumlarda başvuru genel kurula gönderilir. Komisyonun görüşmeleri gizlidir. Komisyona yapılan başvurulara ilişkin dosya, tarafların sözlü ve yazılı olarak yaptıkları bildirimler, komisyonca yürütülen inceleme ve soruşturmalar da gizlidir. Buna karşılık komisyonun başvuru üzerine aldığı kabul edilebilirlik kararları kamuya açıktır. Komisyon aksini kararlaştırmadıkça başvuranın adı açıklanmaz. 2. İnsan Hakları Divanı 772. Divan, sözleşme ile getirilmiş olan güvence sisteminin yargılama organıdır. Divana doğrudan başvurarak dava açma olanağı yoktur. Bir başvurunun divan önüne gelebilmesi için komisyonun başvuruyu ön koşullar açısından kabul etmesi ve esas hakkındaki raporunu Bakanlar Komitesi'ne vermesi ve komisyonun ya da ilgili devletin veya devletlerin işin divana götürülmesi isteminde bulunması gerekir. Divan, yargılama yöntemine uygun olarak yargılamasını yapar ve kararını verir. Divanın kararları kesindir. Divanın sözleşmeyi yorumlama yetkisi de vardır. Divan kararı ile yalnız sözleşmenin çiğnendiğini saptamakla kalmaz, gerektiğinde yakınılan devleti tazminata da mahkum eder. Bir konunun divanın önüne götürülebilmesi için yakınılan devletin divanın yargı yetkisini bir bildirimle tanımış olması gerekir. Türkiye, divanın zorunlu yargı yetkisini bazı koşullara bağlayarak ilk kez 22 Ocak 1990 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıl için tanımıştır. Türkiye, divanın yargı yetkisini belli aralıklarla yenilemektedir. Divan, Avrupa Konseyi'ne üye olan devletlerin sayısı kadar yargıçtan oluşur. Yargıçlar, 9 yıl için üye devletlerin gösterdiği 3 aday arasından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ni de seçilir. Yargıçlar da kendilerine aday göstermiş olan devletlerden bağımsız olarak görev yaparlar. Divan, daire, büyük daire ve genel kurul biçiminde çalışır. Divana gelen her dava için 9 üyeden oluşan bir daire oluşturulur. Dairenin bakmakta olduğu dava karmaşık ve sözleşme bakımından sorun yaratacak nitelikte ise davaya büyük daire bakar. Genel kurulun esas görevi içtihatta birliği sağlamaktır. Divan ister daire, ister büyük daire, ister genel kurul biçiminde çalışsın, daima aynı ilkeleri, aynı yöntemi uygular. Çeşitli divan organlarınca alınan kararlar arasında doğuracağı hukuksal sonuç bakımından bir fark yoktur. Daire veya büyük daire kararlarına karşı genel kurula gidilemez. Divana gelen her dava için 9 üyeli bir daire oluşturulur. Bu daireye davada taraf olan devletin uyruğundan olan yargıç doğal üye olarak katılır. Dairenin diğer üyeleri ile yedek üyeler ad çekme yolu ile saptanır. Dairelere divan başkanı ya da yardımcısı başkanlık eder. Kural olarak davalar dairece karara bağlanır. Dairenin verdiği karar kesindir. Buna karşı başka bir yere başvurma olanağı yoktur. Divan önündeki dava dolayısıyla olayların ve hukuksal sorunların açıklığa kavuşması, gerçeğin bulunması için gerekli gördüğü inceleme ve soruşturmaları yapma, gereken önlemleri alma yetkisine sahiptir. Divan, gerekli gördüğü her türlü soruşturmayı yapabilir, bazı belgelerin verilmesini taraflardan isteyebileceği gibi, tanık dinlenilmesine, bilirkişi incelemesine ya da keşif yapılmasına karar verebilir. Divan kararları kesindir. Bunlara karşı herhangi bir yere başvurma olanağı yoktur. Tazminata hükmeden kararları dışındaki divanın normal kararları beyan edici, başka bir deyişle sözleşmenin çiğnenip çiğnenmediğini belirten kararlardır. Yoksa bunlar sözleşmeye aykırı bir yasayı kaldıran, yönetsel bir işlemi iptal eden, bir yargı kararını bozan kararlar değildir. Divanın böyle bir yetkisi yoktur. Tüm divan kararları uyulması zorunlu yargı kararları olmasına karşın kararların yerine getirilmesi ilgili devlete bağlıdır. Devlet iç hukukunun sağladığı olanaklardan yararlanarak divan kararını yerine getirir ve böylece yükümlülüğünden kurtulur. 3. Bakanlar Komitesi 773. Avrupa Konseyi'nin karar organı olan Bakanlar Komitesi'ne sözleşme ile insan haklarının korunması mekanizması içinde iki önemli görev verilmiştir. A. Komisyonun esas hakkında verdiği raporun uygulanabilmesi için Bakanlar Komitesi'nce 3/2 çoğunlukla karar alınması gerekir. Bakanlar Komitesi'nce komisyon raporunun karara bağlanabilmesi için de işin divana götürülmemiş olması gerekir. Divana götürülen işler hakkında Bakanlar Komitesi karar alamaz. B. Bakanlar Komitesi'nin önemli bir görevi de kendi kararlarının ve divan kararlarının ilgili devletçe yerine getirilmesi için gerekli önlemleri alması, bu kararlara uymayan devletler için Avrupa Konseyi'nden çıkarmaya kadar varan yaptırımlar uygulamasıdır. Bakanlar Komitesi genel olarak komisyon raporu doğrultusunda karar alır. Bakanlar Komitesi'nce sözleşmenin çiğnendiğine karar verilmesi durumunda komite ilgili devlete bir süre vererek kararın gereğinin yerine getirilmesini ister. İlgili devlet çiğnemeyi ve sonuçlarını ortadan kaldıracak önlemleri alacaktır. İlgili devlet aldığı önlemleri Bakanlar Komitesi'ne bildirir. Bakanlar Komitesi alınan önlemlerden tatmin olana kadar iş gündeminde kalır. İlgili devletler genel olarak Bakanlar Komitesi'nin kararlarına uygun önlemler almaktadırlar. Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi üyesi devletlerin dışişleri bakanlarından oluşur. Dışişleri bakanları önemli toplantılar için yılda bir ya da iki kez toplanırlar. Bakanlar Komitesi görevini üye devletlerin daimi temsilcilerinin katılması ile oluşan Delegeler Komitesi yerine getirir. Bakanlar Komitesi'nin toplantıları aksi kararlaştırılmadıkça kamuya açık değildir. 4. Komisyona başvurma 774. Sözleşme ile getirilen uluslararası koruma mekanizması ancak komisyona yapılacak bir başvuru ile başlar. Komisyona başvurabilme hakkı açısından sözleşme iki mekanizma öngörmüştür. Bunlardan biri sözleşmenin 24. maddesi uyarınca yapılacak devlet başvurusu, diğeri yine sözleşmenin 25. maddesi uyarınca yapılacak bireysel başvuru yoludur. 1. Devlet başvurusu 775. Sözleşmenin 24. maddesi uyarınca sözleşmeci her devlet diğer bir sözleşmeci devletin sözleşme kurallarına aykırı bir davranışta bulunduğu savı ile komisyona başvuruda bulunabilir. Bir devletin başka bir devlete karşı başvuruda bulunabilmesi için yakınılan devletin komisyonun yetkisini tanımasına gerek yoktur. Komisyonun bu tür devlet başvurularını inceleyebilmesi sözleşmeden doğan bir yetkidir, ortak koruma mekanizmasının doğal bir sonucudur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni yapan devletler kendi ulusal çıkarlarını koruma yerine Avrupa Konseyi'nin amaç ve ideallerini gerçekleştirmek için ortak bir kamu düzeni kurma yoluna gitmişlerdir. Böylece sözleşmeci devletler kişilerin temel haklarının sözleşmeci devletlerce çiğnenmesini önlemek amacıyla nesnel bir sorumluluk altına girmişlerdir. Sözleşmeci bir devletin diğer bir sözleşmeci devleti komisyona şikayet edebilmesi için kişisel ve doğrudan bir çıkarının bulunması gerekmez. 2. Bireysel başvuru 776. Sözleşmenin uluslararası hukuka getirdiği önemli bir yenilik, kuşkusuz bireye sözleşme ile güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini çiğneyen devleti komisyona şikayet edebilme hakkını tanımasıdır. Sözleşmeye göre bireyin bu hakkı kullanabilmesi için ilgili devletin komisyona bireysel başvurularını inceleme yetkisini tanıması gerekir. Bilindiği gibi insan haklarının güvence altına alınması özde bireyin devlete karşı korunmasıdır. Bunun etkin bir biçimde uluslararası düzeyde sağlanması isteniyorsa insan hakları açısından kişinin devlete karşı korunmasını yine devletten istememek gerekir. Bu nedenle devlete karşı kişisel başvuru yolunun benimsenmesi başka bir deyişle uluslararası yargısal bir kuruluşa devleti şikayet edebilme yolunun açılması, uluslararası kuruluşun aldığı kararın da bir yaptırıma bağlanması gerekir. 777. Komisyon yetkisinin tanınması. Hak ve özgürlüğü çiğnenen bireyin komisyona başvurabilmesi için ilgili sözleşmeci devletin bu konuda komisyonun yetkisini tanıması gerekir. Sözleşmenin 25. maddesine göre bu tanıma sözleşmeci devletin Konsey Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle olur. Genel Sekreter de bildirimin bir örneğini diğer sözleşmeci devletlere gönderir ve yayımlar.